Ayrım 11, sayfa 133. Kendi kendime küskünler çoğalıyor dedim. Herkes bana küskün. Murat Bey'in formüllerinden birini daha hatırladım. Bir gün ikbal mevkiinde oturanların, vergileri koyanların da ödedikleri bir vergi vardır. O ötekilerden çok daha aşağıdır demişti. Herhalde bu olacaktı Murat Bey'in bahsettiği vergi. Şu küçük grup benim Bursa'daki ilk gruptan birkaçı, vaktiyle baş başa konuşmalarımızda birbirine karşı garip bir yakınlık ve sıcaklık duyan insanlardık. Bakışlarımız kadar duygularımız da açıktı. Bugün de öyle olmamak için sebep yoktu. O kadar sebep yoktu ki ben yanlarına gidince sevinç göstermişlerdi. İhtiyarın elimi uzatsam mesullerden birini kulağından yakalarım dediği zaman telaşlanmışlar, üzüntü göstermişlerdi. Bazılarının bu yersiz tecavüzden ötürü çehreleri çatılmıştı. Fakat yine de onunla birlikteler. Beni aralarından atmışlardı. Daha doğrusu onlar da bir şey yapmamışlar. Ben yerimde sayar gibi ufak ufak adımlarla dairemi genişletirken bir hamurun içine katılmış yabancı bir madde gibi kendimi onun dışında bulmuştum. Bu bir nevi cemaat dışına atılmış, sürüden kovuluş, kanuni ve hükmü olmayan bir sürgün cezasıydı. Murat Bey'in anlatmak istediği ikbal vergisi en ağır manasıyla belki bu olacaktı. İkbal ve iktidar mevkii nerede başlayıp nerede biterdi? Kabinelerin nedense yeşil denen ve yeşil tasavvur edilen meşhur masaları etrafında mı? İktidar fırkalarının kapalı loş odalarının masaları etrafında mı? Fakat bu küskünlüğü bana kadar ötekilerden iş sahasının biraz geniş, devletle münasebetlerinin biraz daha yakın ve sıkı olmasından başka farkı bulunmayan bir anonim ticaret şirketinin küçük ve daha dünkü bir mümessili ne kadar yayılmasına göre ondan çok daha geniş olacaktı. Elimi uzatsam mesullerden birkaçını kulağından yakalarım diyordu. O millet kadar fakir ve millet kadar heybetli sesli ihtiyar. Gerçekten yakalayabilir ve hatta dar ağacına çekebilirdi. Fakat kimi? Beni, benim gibileri yahut benden daha yüksekte olanları. Elin ereceği, gözün göreceği yerlerde olanları. Aranacak olan mesuller değil, mesuliyettir. Fakat onun kendisinin bir vücudu, yapışılacak bir kulağı var mıdır acaba? Hele harp gibi, kıtlık gibi adeta çaresiz gök afetleri demek lazım gelen, büyük afet hengamelerinde en büyükler de anlayışlarının takati itibariyle en küçükler kadar küçük ve mahdut, hepsi derece derece selahiyetleriyle hiyerarşik bir kadronun haneleri içine dama taşları gibi oturmuş, su sızdırmaz bir bütün ve birlik olan görünüşleri, fakat hepsi birbirinin hem amir ve hakimi hem mahkum ve oyuncağı olan hakikatleriyle böyle bir şey olabilir mi? Ben de bu muazzam dama tahtasının içinde görünmez bir elin rüzgarı ile kah duran, kah değişen kendi küçük hanemde şüphesiz bir varlığım. Fakat rolüm ve mesuliyetim. Kimi zamanlarda hepimiz feryat ediyoruz. Bütün dama tahtası baştan aşağı feryat kesiliyor. Bunlardan biri Murat Bey'dir. Benim en yakından tanıdığım, sesini en açıktan işittiğim odur. Bir gün onunla beraber dar ağacına gidersek o gün de kendim gibi onun da niçin asıldığını bilmeyeceğim. Murat Bey tasavvurumda saat rakkası gibi bir dar ağacı ile bir heykel kaidesi arasında durmadan gidip gelen bir insandır. Ötekilerin hatta en büyüklerinde belki hepsi öyle. Bir korkunç sele kapılmış giden çalı çırpının hangisini mesul diye kulağından yakalayacağız. Vapurda uğradığım muamele beni gündelik derdimden değiştirir gibi olmuştur. Fakat bu çok sürmüyor. Arkada gitgide uzaklaşıp kaybolmaya başlayan bozburun sırtlarına bakarken tekrar benim kendi küskünlüğüm gözümün önüne geliyor. Uzak değil, 4 gün sonra. Neylüfer'in ikinci dönüşünde, şu şimdiki vapur gerçi eski Neylüfer değildir, o harbin daha ilk zamanlarında Odessa önlerinde batmıştır. Fakat benim için daima eski Neylüfer'dir. Evet, Neylüfer'in ikinci dönüşünde ona gideceğim. Barışacağız. Bu sevinç, ufak bir hayal oyunu ile kendi yarattığım bu sevinç, yine kendi yarattığım ümitsizliklerin o kadar üstüne çıkacak kadar büyük ki, her şeyi ümitsiz dünyanın, ümitsiz bedbahtlarını çabucak kaybediyorum. Ve onun Aksülameliyle kendimi tekrar yeni hayatımın adım adım yaklaşan İstanbul'un heyecanlarına ve baş dönmelerine bırakıyorum. Vakaların gerçekten baş döndürücü bir hal almaya başladığını kabul etmek lazımdır. Bir yanık kokusu sarmaya başlamıştır etrafı. O arttıkça İstanbul'da bizim Mesudus şarkımıza benzemeye başlayan nihai zafer şarkısı da artmaktadır. Garp cepheleri için Almanya, Bulgaristan, Arabistan ve Selanik için acayip tevatürler vardır. İç cepheler Babi Ali için. Kırmızı konak içinde onlara benzer çözülmelerde bahsediliyor. Ne zamandan beri bilmediğimiz bir seyahatte olan Murat Bey için de yine öyle. Onun gizli bir heyetle Malta'da İngilizlerle müzakereye gittiğinden, Seyit Ahmet Deresi'nde kurşuna dizildiğine kadar o kadar birbirini tutmaz tevatürler ki, zihinde yaptığı karışıklığı gidermek için yine Nihai Zafer şarkısını söylemekten başka çare yok. Bizim şirkette büyüklerin pek ortada görünmemeleri küçükleri baş yapmaya başlamıştır. Hele ben artık bir şahsiyetim. Emir ve yardım makamlarından çabuk ses alınamaması, beklemeye tahammülü olmayan işler karşısında bana çok kere resen kararlar vermek, emirler vermek mecburiyetini yüklüyor. Bu ne dereceye kadar doğrudur? Fakat ürken, çekinen insanlar arasında ürkmeden, çekinmeden emir vermek zevki sarhoşluğu. Onların size bakışlarındaki hayranlık ve korku. Bakışlarını bilmem, herkesi bilmem. Fakat ben buna karşı koyacak kadar kuvvetli adam değilim. Peri Padişahı sarayındaki dev mekanizmayı ilk günden beri bilmem, düşünmedim. Adına kendi vazifem dediğim şeyi yaparken onun ne kadar üstüne çıkıyorum. Bunu da bilmem. Fakat başkaları da ve büyükler de daha fazlasını biliyorlar mı? Belki bilmeden yaptıkları içindir ki en büyükler oluyorlar. Baştan aşkın hareketlere jest deyip geçiyoruz. Fakat gerçek büyüklük o jestten başkası mıdır acaba? Ben hatta bazen en küçüklere kafa tutamayacak kadar zayıf olduğum için başımdan büyük işler yapıyorum. Fakat her defasında tatlı ve ateşli bir baş dönmesi için de ayaklarımın bir parça daha yerden kalktığını görüyorum. Murat Bey, acaba bunları gördüğü için mi bana Aziz Paşa damadı olmak senin gibi bir insan için bir kariyer olamaz demişti. Nerede şimdi Murat Bey? Bir Akdeniz adasında en büyük selahiyetle memleketinin kaderini mi münakaşa ediyor? Yoksa bir sabah vakti Seyit Ahmet Deresi'nden bir el arabası içinde götürüldüğü yerde, fakat hangisi olursa olsun göz kamaştırıcı bir kariyer. 4 gün sonra yeniden Narlı Çiftliği'ndeki küçük kadına dönmek kararıyla geldiğim İstanbul'da işte bu hava beni yakaladı. 4 gün bir haftaya, 15 güne, bir aya çıktı. Ona ara sıra yazdığım mektuplarda bile bu havadan kendimi kurtaramıyor, söyleyecek bir şey bulamayarak bunalıyordum. Çocuk gibi temiz, fakat bu işlerin çocuk kadar gafili bir küçük kadına nasıl anlatabilirdim? Onun ağır küskünlüğü, fakat hala bilmediğim sebebi belki, belki değil muhakkak küçük kadın şüphelerine, kıskançlıklarına dayanıyordu. Gülünecek şey. Benim hayatımda onun anladığı ve korktuğu manada kadın yoktu ki. Kadın benim hayatımda otomobil, telefon kabilinden bir aksesuardı. Benim işime benzeyen bir işin kadrosundan onu, bir gece ziyafetinden bir avizeyi kaldıramadığınız kadar kaldıramazdınız. Nasıl ki artık soluklarımızı kesecek hale gelen yanık kokusuna, zaman zaman başlarımızı artık başımızda görmedikçe dişlerimizi birbirine çarparak paniklere kapılmamıza rağmen, bugün de hayatlarımızın akışını durduramıyorduk. Gün ağarmaya başlarken büyük Fransız inkılabı ihtilalcilerini greve meydanındaki giyotine götürmeye gelenler, onları kadın erkek tasavvura sığmaz aşk ve şenaat vaziyetlerinde bulurlarmış. Tarih okurken buna gözlerimizi iri iri açarak hayret ederdik. Etmemeliymişiz. Bizim grubumuz da aşağı yukarı aynı ruh hali içinde, aynı kanuna uyuyordu. Ve ben bu umumi sürüklenişte elbette herkesten başka bir yol tutamazdım. Vaziyet kötüleştiği nispette geceleri çılgıncasına azılıp kuduruluyordu. Bunlar sıtmaların büyük donup titreme nöbetlerini takip eden büyük ateş nöbetleri gibiydi. Belki de insan yaratılışının büyük vücut gerginliklerine karşı zaruri aksülameleriydi. İngiliz tayyarelerinin Beyazıt'ta Harbiye Nezaretinin kapısını bombaladıkları gece biz otomobillerle Isturancı ormanlarında bir gece eğlencesine gidiyorduk. Şehrin içinde ve dışında 2 adımda bir miğferli devriye kollarına rastlanan, bir kirpi gibi dehşetten tor top olmuş harp İstanbul'unda, Isturancı ormanlarında kadınlı, erkekli bir gece gezintisi. Ne tayyare bombaları, ne karanlığı korkunç bir donanma gecesine çeviren müdafaa topları bizi yolumuzdan alıkoyamamıştı. Yalnız aramızdaki kadınlardan bazıları haykırmışlardı. Biz onlarla donanma fişeklerinden korkan çocuklarla eğlenir gibi eğlenmiştik. Çünkü benim muhitimin işi gibi işler eğlencesiz, eğlence kadınsız olmazdı. Her birimizin arabasında onlardan birkaç tanesi vardı. Ben de herkes gibi onlarla şakalaşıyordum. Lazım geldikçe ellerini, bellerini tutuyordum, başımı başlarına yaklaştırıyordum. Sarhoş aşık, elinde uçanla kaçan kurtulamayan yüzsüz hovarda taklidi yapıyordum. Fakat yemin ederim ki hepsi taklit, bir içki meclisinde sarhoş arkadaşlarının neşesini kaçırmamak için yalandan su içen ve sallanan insanlar gibi orkestrayı bir fos nottan korumak için, kendime budala dedirtmemek için. Bunlar sadece öteki jestlerin tamamlayıcısı olan jestlerden ibaretti. Bunların zaruriliğini daha ilk geceden tokatlayan da İdris'in masasında, sonra onun olgasıyla beraber bir bara gittiğimiz medresede yatağın başındaki şamdana mum tedarik etmek için mektepli çocuklara para ile vazife kopya eden İdris'in saçtığı kağıt paraların etrafımıza ve benim etrafıma topladığı başka olgalara gülünç olduğum geceden beri bu benim politikamdır. Sonradan Avrupa'daki seyahatlerimde kariyerimin bu rolüne daha iyi girmişimdir. Fakat o kadar. Yoksa senihaya kelimeye verilen manada asla sadakatsizliğim olmamıştır. Kolunuza bir parça yaslanan bir vücuttan, etinize değen bir etin sıcaklığından korunup kaçınmak, gizli bir şey anlatmak için kulağınıza yahut ağzınıza fazla yaklaşmış bir ağzın soluğundan huylanmamak mümkün müdür? Fakat ben bilakis en çok bende böyle bir zaaf uyandırmak tehlikesi gösteren kadınlara karşı kendimi müdafaa vaziyetinde bu tutmuşumdur. Bir lokanta vitrininde yahut başka birisinin tabağında gördüğü bir nadide yemeği onun çok lezzetli olacağını tasavvur eden fakat kendinin olmasını aklından geçirmeyen namuslu fukaranın ruh pozisyonu. Şairin güzel bir gecenin göğündeki yıldız mahşerlerini yenecek göl böcekleri gibi gören Leyli'nin leylekçe düşünceleri. İşte Seniha'nın korktuğu ve küstüğü adam. Kendimizi onlara benzetmek gülünç. Muhakkak ki çok gülünç. Fakat biz de ihtilali kebirin mahkumları gibi bir azınlık ve kudurganlık içinde eğleniyorduk. Adeta vur patlasın alemleri. Sabahları içtiğim içkilerden ve birkaç saate inen uykulardan başım zonklayarak, ağzımın içi çiriş çanağı gibi yatağımda yahut elbiselerimle düşüp kalktığım bir kanepe yahut halı üzerinde uyandığım zaman bu son artık son diye yemin ediyordum. Türlü yorgunluklar, mücadeleler ve heyecanlı kombinezonlar içinde geçmiş bulanık, çamur gibi bulanık gün bittikten sonra telefonlara cevap vermiyor, kimsenin beni bulamayacağı yerlere saklanmaya uğraşıyordum. Fakat bant beni iğnenin deliğinde buluyordu. Onlar bulmadıkları zaman kendimi ele geçirtecek sebepleri ben arıyordum. Çok yıprandığı muhakkak olan vücudumla gündüzlerimin bütün kuvveti iki kelimeyle iş ihtirasından ibaretti. Dev mekanizmanın içine kendimi, neyin nesi olduğunu fark edemediğim bir mesuliyetin mesulü, mutlak olarak hükmü yerine gelecek bir kaderin aleti hissetmemdi. Bu benim için bir ilahi misyon gibi bir şeydi. Artık daimi bir hal alan soğuk nöbetlerimle vücudumun harap ve hasta fakat fikirlerim her zaman göz kamaştırıcı bir parlaklıkla açıktı. Gecelere gelince onların kuvveti de sadece elektrik ışığında geliyor gibi görünmekteydi bana. Bir düğme çevirmesiyle yanan bir ampul ve başımın içinde başka türlü bir gece şenliği. Külçe halindeki vücudumun bütün yorgunlukları bir anda dinlenmiş, yepyeni bir enerjiyle tekrar beni aramaya gelenlerin arasına katılıyordum. Bazen etrafımızda her zamandan fazla çoğalan olgalarla bir çalgılı gazinoda diz dize yahut kapalı bir yerde kucak kucağa bazen aile evlerinde hatta bizim banttan arkadaşların evlerinde. Oralarda da başka biçimde, başka renkte fakat hep aynı kumaştan olgalar. Şu farklarla ki bu olgalar yalnız gülmüyorlar, şarkı söylemiyorlar, sarhoşluğun ve çalgıların en kızıştığı zamanlarda birdenbire cephede ölenlere, cephe arkasındaki yetimlere, dullara, açlara, hastalara bir kelime ile memleketin halini ağlamaya başlayan erkeklerle beraber hatta onlardan daha ateşli gözyaşları ve hıçkırıklarla ağlaşıyorlar. Erkekler bu renk renk dağınık başları göğüslerine bastırıyorlar, dizlerine yatırıyorlar. Gözyaşlarından sırılsıklam, alev alev yanan yanakları ve dudakları dudaklarıyla kurutuyorlar. Sonra nihai zafer için son damlasına kadar akıtılacak kanlar üzerine yeminler. Ben de bunların içindeyim. Eğlenceler gibi gözyaşları ve yeminlerle de onlarla birliğim, beraberim. Fakat yine de Gemlik muhasebecisinin evindeki sefil gece eğlencesinde lambanın tüten fitilini kısıp açmakla eğlendiğim geceki Aziz Paşa'nın misafirlerinden kaçarak kendimi dereye attığım geceki kadar yalnız ve yabancıyım. Bunlar arasında ara sıra tesadüf ettiğim bir genç kadın vardı ki hiçbirine benzemiyordu. Giyinişi bile ötekilerden başkaydı. Yalnız göğsüne takılmış parlak bir yapma çiçeğin bir parça neşelendirdiği siyah bir tuvaleti vardır. Utangaç ve mahzun bir kadındı. Sefih ve serseri bir müteahhidin karısıydı. Kocası onu zorla buralara sürüklüyordu. Adamın bunu niçin yaptığı bence anlaşılmaz bir şeydi. Çünkü karısıyla beraber metreslerini de getirdiği oluyordu ve bunu saklamıyordu. O da benim gibi yabancıydı. Fakat o da kim bilir hangi mecburiyetle benim gibi oyun bozanlık etmekten kaçınıyor, kalabalığın neşesine karışıyor görünüyordu. Konuşkan ve sokulgan değildi. Çok kere köşelerde, perde ve dolap çıkıntısı gibi şeylerin gölgelerine çekilerek yalnız başına oturuyordu. Gecelerinden birinde müteahhidin azgınlığı çok üstündeydi. Sebebinin o günlerde vurduğu büyük bir voley olduğu söyleniyordu. Sıcak bir geceydi. Arkasından ceketini ve yeleğini atmıştı. Bir hanıma piyanoda Bahriye çifte tellisi çaldırarak kırıta kırıta oynuyor, kemerinden kurtulan pantolonunun bir tarafı düştüğü için onunla gömleği arasından şişman göbeğinin bir kısmı meydana çıkıyordu. El çırparak, ayak vurarak etrafındaki erkekli kadınla halkayı daraltanların bazıları da sonradan oyuna karıştılar. Müteahhidin metresi de aralarındaydı. O da güzel fakat geçkince şişman bir kadındı. Adam onunla karşılıklı göbek atarken göbeğini göbeğine tokuşturuyordu. Sonra uzakta yanında başkaları da varmış gibi bir şezlongun kenarına ilişmiş oturan karısını da halkaya sokmak istedi. ''Gel sen de gel Nezihe'' diye bağırarak ellerini salladı. O razı olmadı. Bunu görünce adam oyunu bırakmadan bir kadın göğsü gibi kabarık göğüslerini titrete titrete ona yürüdü, zorla kaldırmak istedi. Bir mesele çıkacaktı. Bereket versin araya girenler oldu. En yakınlarında olduğum için bunu ilk önce benim yapmam lazımdı. Fakat tabii cesaret edemedim. Yalnız bir şey söylemeden yanına, daha doğrusu şezlongun öbür ucuna oturdum. Zaten acıyordum bu kadına. Fakat kendim de sarhoş olduğum için bu acıma yüreğimde yırtıcı bir keskinlik almıştı. Belli etmeden göz ucuyla ona bakıyordum. Duruşu her zamankinden farklı değildi. Fakat uğradığı harekete göre farklı olması lazım geldiği için bu sükunet bana yapmacık gibi, el ağrı, düşman gayreti gibi göründü. Ve bu merhametimi daha da çoğalttı. Bir aralık başını çevirdi, bakışlarımız birbirine rastladı. Gözlerimi kaçırmadım. Bu vaziyette birbirimize gülümsemek ve birkaç söz söylemek lazım geldi. Yarasına dokunmak mı? Elbette bu doğru olmaz. Fakat bu dakikada ondan başka bir şey söylemek de doğru olmazdı. Beyefendi çok neşeli efendim dedim. Pek fazla değil mi efendim diye güldü. Fakat ağlıyordu. Bunu fark edince garip bir heyecana kapıldım. Yalnız ne söyleyebilirdim? Bereket versin, yeniden aşıkıyla beraber karşılıklı çifte telli oynamaya koyulmuştu. Şişman metresi o saniyede dizlerini bükerken kendini alamadı ve kıçının üzerine oturdu. Herkesle beraber biz de gülüştük. İşte o saniyede Neziha Hanım'ın benden hala ayrılmayan ve bana gülümseyen gözlerinde bir neşe fark ettim. Biraz evvel gördüğüm şey ağlama değildi. Başka kimsede görmediğim yosun yeşili bir acayip gözleri vardı. Bunlar adeta mavi bir madde gibi gözün beyazına akıp yayılıyor ve onu daima ıslak gösteriyordu. Kendiliğinden açılmış olan bir konuşmada epeyce zaman bu gözlere dikkat ettim. Belki o kadar yeşil değillerdi. Fakat boyuna kadar kapalı ipek tuvaleti ve buzlu bir abajurun yarıdan fazlasını kestiği lamba ışığının yaptığı akisler, onları siyah kadife şasisi üzerinde iki zümrüt gibi olduklarından daha da renkli gösteriyorlardı. Sonra yakından bakan gözlerim bu çehrede daha başka şeylere de dikkat ettiler. Neziye Hanım'la aramızda garip bir ahbaplık başladı. O boyasız mat çehresiyle hanım hanımcık tavırlarıyla bana etraftaki kadınların en tehlikesizi gibi görünüyordu ve gittiğim yerlerde en evvel onu arıyordum. Birkaç kelime söyleyip gitmek üzere yanından geçerken sözümüz uzuyordu. Adeta farkında olmadan ayak altından çekiliyorduk. Epeyce bir zaman bir köşede duruyor, sonra yorularak o geceki gibi yan yana bir kanepeye oturuyorduk. Bulunduğumuz yerlerde bu uzun konuşmalar kendimiz gibi kimsenin de aklına bir şey getirmezdi. Dediğim gibi konuşkan değildi. Daha ziyade ben söylüyordum. O yalnız ıslak gözlerinin bütün dikkatiyle beni dinliyordu. Bana alışmıştı. Kocası için üstü örtülü şikayetler yapıyordu. Yüzünde boya olarak yalnız dudaklarının silinmiş de iyi çıkmamış denecek kadar hafif bir kırmızısı vardı. Fakat o yalnız benim için yapılmış bir gizli davet gibi beni tahrik etmeye başladı. Kendimi tutamayarak ağzımdan tehlikeli şeyler kaçırmaya başladım. Bunları sükunetle, gülümseyerek, adeta anlamıyor görünerek dinliyor ve bu beni gitgide daha çapkın ve cesur yapıyordu. Nihayet yine karışık içkilerle sarhoş olduğum bir gece kendimi zapt edemedim. Kadınlarla böyle şeyler konuşmaya alışık olmadığım için birdenbire bütün dereceleri atlayarak "Sizinle yalnız bir yerde baş başa konuşmak ne hoş olacak," dedim. O bu sefer gülmedi. Anlamazlıktan da gelmedi. Bir parça durakladıktan sonra "Öyleyse bize buyurun efendim," dedi. "Benim halim malum. Her zaman yalnızım." Birinin o esnada yanıma gelmesi bizi birbirimizden ayırdı. O gece bir daha da görüşemedik. Evde uyumadan evvel yine bir hayal yaptım. Islak deniz yosunu gözleri, dudaklarının belli belirsiz kırmızısı beni epeyce zaman düşündürüp eğlendirdi. Bu kadarcık kalmaya mahkum bir macera diyordum. Fakat 2 gün sonra ondan bir telefon aldım. Bir misafirliğe davet eder gibi sadelikle "Bugün saat 4'te buyurmaya vaktiniz olursa memnun olurum efendim," diyordu. Hayretler içinde kalmıştım. Bu kadar vahim bir davet elbette bu kadar sükunetle yapılmaz diyorum. Şu halde göründüğünden de daha sade ve duygusuz bir kadın. Gittim. Daha başka türlü yapamazdım. Hizmetçisi bana kapıyı açsaydı, kendisi beni her zamanki siyah tuvaletiyle hanım hanımcık karşılasaydı, kahvemi nasıl istediğimi sorsaydı, yanlışlıkla masanın üstünde unutulmuş bir toz bezini usulca ortadan kaçırsaydı bu, belki münasebetsiz bir misafirlik, fakat bir misafirlik olacaktı. Artık kalabalık bir yerde yapılmış bir kaçamak tahrikini duymayacağım için öteden beriden konuşacaktım. Kocasından bahsedecektim ve ilerlemeyen asma saatin tıkırdısını dinledikten sonra müsaade isteyecektim. Öte tarafını iyi düşünemiyordum. Artık ne olursa olacaktı. Fakat o bana yatak kıyafeti denecek kadar açık bir sabahlıkla kapıyı açtı. Yalnız bir eliyle açık göğsünü kapatıyordu. Bana öyle geldi ki kollarımı uzatsam onu da bırakacak, "Yapmayın rica ederim," diye yalancı bir utançla kendini kucaklatacaktır. Kendimi birdenbire etrafı kollaya kollaya bir randevu evine girmiş bir zampara gibi gördüm. Girdiğimiz bir küçük odaya hazırlanmış, üzerinde içki şişeleri de bulunan bir çay sofrası, kapısı aralık kalmış bir yatak odası da bunu böyle gösteriyordu. Odaya girer girmez yine bir eli sabahlığının yakasında bana karışık bir likör ikram etti. İçtim. Her şeyin evvelden hazırlanmış bir merasime göre cereyan ettiğine dikkat ediyordum. Aralık yatak odası kapısını kapatmıştı. İçerisini göremezdim. Fakat lavabonun üstünde kolonya şişeleri, temiz el havluları, kapının hizasında olduğunu tahmin ettiğim konsolun üst gözünde kocasının benim için hazırlanmış en güzel ipek pijamasını, altında yine benim için hazırlanmış yan yana konmuş rugan terliklerinin de burunlarını görüyor gibiydim. Ceketimin eteğine elimdeki likör kadehinden birkaç damla dökülmüştü. Hemen koştu. Ucu ıslanmış bir havlu getirdi, eğilerek özene bezene lekeyi sildi. O sırada sabahlığının yakasını da unutmuyor, o açıldıkça telaşlı hareketlerle hemen kapıyordu. Sonra çay masasının karşısındaki sandalyeye oturdu ve hanım hanımcık bekledi. Her zamanki gibi susuyor ve benim konuşmamı bekliyordu. Fakat gariptir ki yeni hayatımda çok konuşmaya alışmış olduğum halde bu defa ben de söz söylemekte güçlük çekiyordum. Ve aklıma gelen şeyler bir türlü canlanamıyor, çabucak kuruyup bitiyordu. Bu arada o da bir şey söylemek ihtiyacını duyarak ahvalden haber sordu ve vateni bir üzüntü ve heyecan göstermeye kalktı. Bir bu eksikti. Derhal önledim. Öfkeye benzeyen bir heyecanla onları hatırlamayalım, acı şeyleri zaman zaman tamamıyla zihinden çıkarmak lazım dedim. Hemen kabul etti ve ağlamaya hazırlanır gibi olan çehresi derhal eski sakin gülümsemesini aldı. Parmaklarını ovuşturarak bekliyor, ara sıra birdenbire yüzüme bakıyor ve hemen gülerek gözlerini kaçırıyordu. Bana bir likör daha verdi. Biraz canlanmak için bir yudum da içtim. Kocasının kendi menfaatleri için onu ötekine, berikine peşkeş çektiği hakkında dedikodular kulağıma gelmişti. Muhitimizde bunlar olağan şeylerdi. Bu, temiz bir tarafı var gibi görünen kadın, öyle bir adamın elinde böyle şeylere zorla sürüklenmiş olabilirdi. İlk önce isyanlar, kavgalar ve gözyaşı, sonra yavaş yavaş alışmak, bunlardan kendi zevki için de bir pay çıkarmaya başlamak ve alışmak. Nihayet bu gibi şeyleri tabii görmeye alışmak. Bu randevuyu böyle aldığını, resmi eğlence davetlerinin daha bir başkası gibi kabul ettiğini tasavvur ettim. Çekingen sükutu arkasında derin ve esrarlı bir şey görür gibi olduğum bu kadının hakikatı buydu. Bu boşluğun arkasında onu yavaş yavaş bu hale getirmiş isyanlar ve mücadelelerden bir şey aramak istedim. Kocasının kendine layık adam olmadığından bahsettim. İş bu raddeye geldikten sonra bunu yapabilirdim. Gariptir ki onun da pek farkında görünmedi. Fakat müdafaa da etmedi. Bütün bunlar ilk karşılaşmalarda, misafirlik başlangıçlarında asıl can alacak mevzuya geçmeden konuşulacak hava ve su bahislerine benzemekteydi. Bunlar uzuyordu ve birbirini ovuşturan yahut çay kaşıklarıyla oynayan parmakları, ara sıra bakıp kaçan gözleriyle o bekliyordu. Ben ayağa kalkınca o da kalktı. Ben bir şey yapmayınca tekrar ceketime geldi, eğildi, lekeli yeri tutup muayene ettikten sonra bakın hiçbir şey kalmadı dedi. Bütün tertipli hazırlıklarıyla bu randevu, bir eğlence evi havası ve kokusu taşıyan bu randevu, benim bugün korkarak ve titreyerek düşünüp beklediğim randevu değildi. Sonra heyecanlarımın içine fazla fikir karıştırmıştı. Donduran, düşündüren, utandıran, karma karışık bir şey. Fakat kadın, benim o gecelerde mahcup ve mazlum bir köşeye sinerek yanında oturduğum kadın olmamakla beraber kadındı. Ve bir dereceye kadar yine o kadındı. Yalnızlık, ceketimin lekesini muayene ederken dizlerimin dibine çömelmişti. Münasebetsiz tuvaleti, ikide bir göğsü açılan sabahlığı, adeta çıplak denecek bacaklarının tüylerini tel tel gösterecek kadar şeffaf çorapları, saçlarının sımsıkı filesiyle sıcağı sıcağına yatağından çıkmış denilecek bir kadın. Fileden kurtulmuş ve havalanmış ince saç telleri yüzüme, dudaklarıma dokunuyor. Bu baştan ve artık iyice kapatmadığı göğüsten gelen koku. Sonra eğildiği yerden yüzünü yüzüme kaldırdığı zaman hafif bir kan hücumundan kızarmış çehresi. Mayi bir madde gibi göz aklarına taşıp yayılıyor gibi görünen ıslak yosun yeşili gözleri, dudaklarını iyi silinmemiş boyası. Kalkarken sendeler gibi oldu. Kollarından tuttum ve hemen bırakmadım. Kaçınır gibi bir hareket yaptı fakat kaçmadı. Bilakis daha fazla yaklaştı, yapıştı. Kendisini kurtulamayacağı şekilde sıkıyormuşum gibi, ''Yok yok Şeref Bey, bırakınız, ayaklarınızı öpeyim.'' O yok, o yok. Bana uslu olmayı vaat ettiniz. Uslu olmayı mı vaat etmiştim? Bunu söylemek için aramızda ne geçmişti? Zavallı kadın, aralık yatak odası kapısından görür gibi olduğum pijama ve terliklerle beraber bunları da hazırlamıştı. Yahut her misafirliğin hazır aksesuarıydı. Her şey muhakkak bitmişti. Kurtuluş yoktu. Kollarındaki ellerimi sırtından geçirerek onu kuvvetle sıktım. Kuvvetle, artık kendini çekip kurtaramayacağı bir kuvvetle. Çünkü vücudum onunkinden mukavemet bekliyordu. Fakat onun için hazır merasim buraya kadardı. Buradan öteye artık etiket yoktu. Katılaşmasını beklediğim vücut gevşiyor, benimkine yapışıyordu. Ruhum, hayatım diye dudaklarını dudaklarıma uzattı. İşte o zaman Aziz Paşa'nın kızı, aylardan beri gözümün önüne getirmeye cesaret edemediğim çehresiyle birdenbire aramıza girdi. O, yıllardan sonra da kollarıma her alışta ilk gecemizdeki gibi katılaşan vücudu, ürkek ve vahşileşen açık ela gözleri, ince üst dudağı yaklaşan zevkten titremeye başlarken alt dudağını ısıran beyaz süt dişleri. İşte bir başka büyü de o saniyede bozuldu. "Fena yapıyoruz Nezihe Hanım, fena," dedim. "Kocanıza karşı günah, hakkınız var. Size verdiğim vaatte durmalıyım, arkadaş kalmalıyız." Daha bunlara benzer karma karışık bir takım sözler. Utancımdan yerin dibine girerek kendimi dışarı atıyorum. Sokakta kendi kendime "Ah adam olmaz toy," diye sesleniyorum. Gece artık kibar bir aile sosyetesine değil, tam manasıyla uslanmaz serseri birkaç arkadaşla aşağılık barlara gidiyorum. Hiç yapmadığım kadar içiyorum. En aşağılık kadınlarla dans ediyorum. Müteahhitten çok daha bayağı taşkınlıklar yapıyorum. Kuduz köpek gibi kadınları ısırıp ciyak ciyak haykırtıyorum. Ağzım onların aşağılık boyalarının yağı, etlerinin yağı ve teriyle doluyor. İç ceplerinden para çıkararak dağıtıyorum. Bir arabaya atarak evime getiriyorum. O kadar da toy olmadığımı kendi kendime ispat ettiğim için biraz sakinleşmiş olarak uyuyorum. Nihayet insanım. Her insan gibi bir insanım. Er geç düşeceğim. İş hayatımda ilk tekliflerde reddettiğim fakat sonradan bir takım makul düşüncelerle kabul ettiğim vagonlar gibi altın kaçakçılarına karşı duyduğum tiksintiyle ne kadar namuslu bir adam olduğumu kendime ispat ettikten sonra gümrük kanununun tanıdığı haklara dayanarak dışarıdan getirdiğim nadide şahsi eşyalar gibi kimin çalacağını düşünmeden ve yine bir takım makul muhakemelerde kendi malım olduğuna kanaat getirdikten sonra yüksek bir fiyatla sattığım antika bir keman gibi birçok olgalara ve neziyelere alışacağım. Aziz Paşa'nın kızı ikinci bir defasında hiç şüphe yok bana ilkinde oynadığı oyunu oynamayacak. Hatta yeniden kibar sosyeteye devama başlıyorum. Bir iki defasında Nezihe'ye rastlayamıyorum. Fakat elbette yarın değilse öbür gün rastlayacağım. Ve bu defa artık toy olmadığımı, kemale ermiş bir insan olduğumu ispat edeceğim. Fakat bunlar daha zihnimde tasavvur halindeyken bir sabah yatağımda beni bir yabancının görmeye geldiğini söylüyorlar. Biraz sonra bir arabaya binerek onlarla beraber polis müdürünü görmeye gidiyorum. Sonra tevkifhaneye. Garibi şu ki bu kapıda peri sarayının kapıları gibi adeta kendiliğinden açılmıştı. Niçin ve nasıl olduğunu gene anlamıyorum. Ara sıra beni bir takım küçük odalara götürüyorlar. Sualler soruyorlar. Bunların bazılarından kuşkulanır ve korkar gibi oluyorum. Fakat çoğu onların ehemmiyetle sordukları, cevaplarını yazı makinesiyle yazdırıp bana imzalattıkları birçok sualler son derece sudan ve hiçtendir. Hiçbirinden açık bir şey anlamadığım halde verdiğim cevap çok makul sanıyorum. Fakat yine de bilinmez, etrafımda yine kapılar, kapılar, kapılar. Fakat arkalarında ne olduğunu eskisi kadar bilmediğim ve anlamadığım içi dehşet vermesi lazım gelen kapılar. Yalnız ara sıra dev mekanizmanın artık eskisi olmadığını, başka bir çarkın dişlerine düştüğümden şüphe ettirecek sesler geliyor bana. Hükümet değişmiştir. Kırmızı konak hemen hemen kapalı kapıları, perdeleri sökülmüş pencereleriyle bir kiralık ev manzarası almaya başlamıştır. Şaşkın sükutum içinde zaman zaman korku nöbetleri geçirerek dişlerim birbirine çarpıyor. Sonra yine düzeliyorum. Murat Bey'in ne olduğunu, nerede olduğunu bilmiyorum. Fakat yüzü daima gözümün önünde. Sesi daima kulağımda. 40 yıl bu, böyle sürmeyecek. Açılacak bu kapılardan biri elbette. Fakat çerçevesinde bir sokak mı, bir açık kır manzarası mı, bir dar ağacı mı göreceğim? Bunların hepsi mümkündür. Suallerin ne büyüğü ne küçüğü hiçbir şey ispat etmez. Seniha'nın çehresi gözümün önüne her gelişte, içim şimdiye kadar bilmediğim bir acıyla yanarak hemen kovduğum bir çehredir. Bazı hasta ve nöbetli gecelerimde onun baskınlarına uğradıkça, ''Bu saatte bu sefil yerlerde ne arıyorsun sen? Git, bırak beni. Nesisin bu sefil adamın sen?'' diye çırpınıyor, ağlıyorum. Sonra bir zaman için yine yanıma uğramıyor. Gemlikten son dönüşümden sonraki mektupları kısa kısa ve mana çıkarılamayacak gibiydi. Nihayet bir gün hiçbir sebep söylemeden ''Biz ayrılmalıyız, en doğrusu budur'' diyen bir mektubunu almıştım. Bu belki de dış hayatımın saklanmaz rezaletlerini duyduğu içindi. Ben bu hale düştükten sonra ise artık ötesini düşünmemek lazımdı. Fakat en ummadığım bir günde, tıpkı sarılı kollarımla doktorun evinde yattığım zamanki gibi, onun yine Aziz Paşa ile beraber tevkifhanede beni aramaya gelmiş gördüm. Yanlarında şimdi doktorun yerine göğsünde bir yaver kordunu taşıyan o akraba süvari zabiti de vardı. Öteki gibi bunda da yine bir kazadan bahsedilmedi. Meyus olmamak, ümit kesmemek gibi müphem teselli sözleri söylediler, bana ufak tefek hediyeler bıraktılar. Bir defa bile Seniha'nın yüzüne bakmadım. Belki o da bakmamıştı. 2 ay sonra ağırca bir para cezası ve mevkuf olduğum zamanda hesaplanarak müddeti dolmuş bir küçük hapisten sonra baba kız beni hapishaneden aldılar. Doğru vapura. O artık hangi ismi alsa benim için Nevlüfer olan Bursa vapuruna götürdüler. Reddetmedim. Niçin diye sormadım. Zilletim iliklerime işlemişti. İnsanlığımdan ufak bir şey kalıyorsa o, artık hiçbir suale, hiçbir insanlık hakkına hakkım kalmadığını anlamaktan ibaret olmalıydı. Belki ben, serbest kalınca yine o küçük köprü başındaki gibi bir delilik yapabilirdim. Sabıka bir değildi ki bende, acımış olacaklardı. Seniha'nın bana artık ayrılmamız lazım diye yazmış olan Seniha'nın benimle barışacağını beklemek onu tanımamaktı. Bir zaman yanlarında alıkoyduktan, artık bir delilik de yapmayacağım hale geldiğimi gördükten sonra herhalde bir şey bulacaklardı. Çiftliğe giderken bana ayrı bir oda, aşağıda çalışmak için verdikleri odayı hazırlamış olacaklardı. Ötekiler cezayı çok hafif verdiler. Demek onu burada tamamlayacağım diyordum. Fakat düşündüğüm olmadı. Odam yine eski odamdı. Bunu görünce benden ayrılmanın iyi olacağını yazmıştım Seniha dedim. Bunu mutlaka istiyor musun dedi. Zannederim öyle lazım dedim. Ben bu kadar düştükten sonra. Bak beni odana götürdüğün zaman benim gibi bir adam nasıl oraya ayak basar demeye bile cesaret edemedim. O kadar düştüm ben. Makul olalım Şeref dedi. Zavallı doktor ölünceye kadar bana daima şunu tekrar etmiştir. O, kendini büyük sanan bir oyuncak çocuktur. Ona acımak ve sevmek lazımdır. Sen ise küçük yaşından beri çok büyüksün. Ona ana olacak kadar büyük. Bu sözler hiç aklımdan çıkmamıştı. Başına gelen şeylerden sonra çok düşündüm, uzun uzun düşündüm. Öyle zannediyorum ki sen hala büyük işler yaptığını, büyük suçlar işlediğini sanıyorsun. O kadar çocuksun ki. Artık yüzüne bakmaya cesaret edemiyordum. Hakikaten bir genç anne çehresi almaya başlamıştı. Yüzünde, gözlerinin etrafında kırışıklıklar vardı. Baktığımı görünce gülümseyerek, ''Çocukluk dediğimiz şeylerin arasında acaba bir tanesi de var mı Şeref?'' dedi. ''Eğer o varsa...'' Sözünden bir mana çıkaramayarak yüzüne bakmaya devam ediyordum. O zamana kadar hiç değişmemiş ağır ve ciddi çehresinde bir endişe vardı. Bu endişe onu da çocuklaştırdı, gözleri yaşararak ''Doktorun bir sözü daha aklımdan çıkmamıştır'' dedi. ''Çocuğun gözlerine bakmalı.'' Sonra şımarık bir bebek kaprisi yapar gibi ayağını yere vurarak bir baskın yaptı. ''Bak gözlerime Şeref, onları kaçırmadan bak, bana cevap ver, beni başka kadınlarla aldattığın doğru mu? Çünkü öyleyse'' ağlıyordu. O zaman nereden bulduğumu bilmediğim bir sükunetle gülümseye gülümseye onun gözlerine baktım. Ağlaması daha çoğaldı. Fakat aynı zamanda da gülüyordu. Sonra başını yana eğdi. İnanmaya mecburum Şeref. Eskisi gibiyiz artık. Eskisi gibi mi? Bu olabilir miydi? Bu insanlığın en büyük kuvveti olan merhamet miydi acaba? Ellerini tutup minnetle öptüm. Sonra bilmiyorum nasıl bir cesaretle kalbim çarparak onu göğsüme çektim. Merhamet son mucizesini de yaparak onu benim kollarıma atsaydı, o unutulmaz gecede yaptığım gibi biraz bahçede dolaşacak, sonra karanlığa karışıp kaybolacaktım. Fakat o birdenbire geri çekildi, kolları, sonra bütün vücudu katılaştı. Bu gecende söyle bari beni sevip sevmediğini diye yalvardım. İlk gecenin ve ufak tefek her ayrılık sonunun utanmış o daima yeni çehresiyle "Hele bu gece asla" dedi. Çocuk gibi ağlamaktan kendimi alamadım. Kitabın sonu, sayfa 151.